Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, önce insan ve cin şeytanlarından Yüce Rabbimize sığınırım. Sözlerime Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla başlarken yine Allah'a hamd eder, Hazreti Peygamber'e salat ve selam ederim. Bugünkü konumuz, kavramımız Kur'an-ı Kerim'de sıkça üzerinde durulan salih amel kavramı. Sözlerime Bakara suresinin 25. ayetinin mealini vererek salih amel nedir orada anlatılıyor, giriyorum. İman edip salih amel işleyenler için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildiği vakit bu bundan önce dünyada bize verilenlerdendir derler. Ve bu rızık onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Şimdi bu ayette ve Kur'an'ın pek çok dönüp durup üzerinde durduğu salih amel nedir? Bugün o konuda bir bilgi vermeye çalışacağız değerli dinleyenler. Salih amel, ameli salih ne demektir? Ameli salih, iyi, güzel, faydalı, sevaba ve Allah'ın rızasına sebep olacak, haram sınırına girmeksizin kişinin imanla, iyi niyetle ve ihlas ile yapmış olduğu hareketler, davranışlardır. Amel, iş manasına gelir bildiğiniz gibi, salih ise elverişli, faydalı, yararlı, yarayışlı, kendisi doğru olduğu gibi kendini düzelten demektir. Hem kendisi doğru hem de bir başkasını doğrultan anlamına. Dolayısıyla ameli salih kişiyi ahiret saadetini sağlamaya, Allah'ın rızasını kazanmaya elverişli olan, Allah'ın katında bir değer ifade eden davranışların tümüne birden salih amel diyoruz. Amel bildiğiniz gibi iş, vazife, hareket, idare, işlemek, yapmak, davranış, ibadet, hayırlı iş anlamlarına gelmektedir. Daha ziyade canlıların bir maksatla bilinçli bir şekilde yaptıkları işe amel denilir. Yapılan işte bir gaye, bir maksat yoksa buna fiil denir, amel denmez. Buradaki ayırma dikkat edelim. Yapılan bir işte gayesi, maksadı yoksa buna fiil diyoruz ama bir amele matuf olarak, bir hedefe matuf olarak, bir gayeye dönük olarak yapıyorsak işte onun adı o zaman amel oluyor. Amel niyete, iradeye bağlı olarak yapılan iştir demek ki. Amel bilinçli bir aksiyondur. Demek ki fiille amelin böyle bir farkı var. Fiilde bilinç her zaman söz konusu olmayabilir. Kur'an-ı Kerim'de amel kelimesi çeşitli kalıplarda 350 defa geçtiği görülür. Amel iyi yani salih ve kötü, seyyi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır Kur'an'da. Ameli salih, seyyiye olarak insan yeryüzünde nasıl davranışlar göstereceği, iyi ve kötü amellerden neler yapacağı belli olsun diye çıkarılmıştır. Yani insan yeryüzüne bir geliş gayesi vardır. İşte onun bir tanesi de nedir o geliş gayesinin? İyi ve kötü amellerden hangisini yapacağı ortaya çıksın diye. İşte bu Mülk suresine şöyle dile getirilir. Mülk suresi 2. ayeti. Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. Yine Bakara suresi 155. ayeti mealen, şüphesiz ki sizi biraz korku, açlık, mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan edeceğiz, sınayacağız. Ey Muhammed, sabredenleri müjdele. İslam'da bir iyiliğin ve salih amelin dünya ve ahirette ecir ve sevap kaynağı olması için bu ameli işleyen kimsenin evvela imanlı olması şarttır. Bu konuda iman ön şarttır, olmazsa olmazdır. İmanı kuvvetlendiren, sağlamlaştıran, onu çepeçevre sararak koruyan ise salih amellerdir. Ameli salih Kur'an-ı Kerim'de 90 küsur yerde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak emredilmiştir. Salih amelden söz eden ayetler genel olarak imana değinerek başlarlar. Bunların hep şöyle iman edip salih amel işleyenler şeklinde cümle olduklarını görürüz. Bu da iman ile amelin bir bütün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koyar. İman olmadan güzel davranışların hiçbir önemi olmadığı gibi salih amel olmadan da kuru bir iman iddiasının bir tadı yoktur değerli dinleyiciler. Demek ki ikisi bir bütündür. Ayrı ayrı parçalar bir şey ifade etmemektedir. Allah ve Resulüne iman etmenin çok geniş anlamda salih amelden sayıldığını görmekteyiz. Nitekim bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'nin iman bölümünde geçer. Hazreti Peygamber'e hangi amel eftaldir yani faziletlidir diye sorulmuş. Peygamberimiz de cevaben Allah ve Resulüne iman etmektir buyurmuşlardır. İman kavramında olduğu gibi takva, şükür, sabır gibi diğer kalbi fiilleri de salih amel içerisinde düşünmek mümkündür. Mesela şükür kalbin bir amellerindendir. Kalp amelleri de azaların amellerinden daha şereflidir. Bundan dolayı Allah'ı anmak, zikretmek en faziletli amellerden sayılmıştır. Fiilleri kalbi ve bedeni yani organlara ait olmak üzere iki kısma ayırmamız mümkündür. Buradan hareketle müfessirlerimiz salih ameli çeşitli kısımlara ayırmışlardır. Mesela Fahrettin Razi kulun amelini üç kısma ayırmakta ve bunları da şöyle taksim etmekte. Bir kalbin ameli, iki dilin ameli, üç azalarımızın ameli. Kalbin ameli kulun fikri, İnancı ve tasdikidir. Dilin ameli kulun zikri ve şehadetidir. Azaların ameli ise kulun tüm bir vücuduyla birlikte itaat etmesi ibadet şeklinde sıralanmaktadır. Elmalı müfessirimiz ise bir yerde salih ameli kalbi, bedeni ve mali olmak üzere üçe ayırırken başka bir yerde salih amelin iki kısmı olduğunu bunlardan birinin bedeni ibadetler gibi mükellefin öncelikle kendi salahına yani kendini ıslaha düzeltmeye yarayan ameller, diğerini de zekat ve sadaka gibi başkalarına faydalı olan ameller olduğunu kaydeder. Yani bir kişiye dönük olan bir de çevreye dışarıya dönük olan ameller şeklinde. Salih amelleri kalbi ve bedeni olmak üzere de ikiye ayırabiliriz. Bedeni olanı da namaz gibi sadece bedeni ve kişiyi ilgilendiren, zekat gibi hem ferdi hem de toplumu ilgilendiren mali olmak üzere ikiye ayrılır. Amellerde bir de niyet vardır bildiğiniz gibi. Niyet, kastetmek, azmetmek anlamlarına gelmekte olup, kalbin şimdiki veya gelecekte bir faydayı, temin veya bir zararı uzaklaştırma için maksada uygun gördüğü şeye yönelmesinden ibarettir. Ayrıca Allah'ın rızasını kazanmak veya bir hikmete kavuşmak için iradeyi bir fiile yönlendirme, tahsis etme diye de tarif edilir niyet. Gazali de niyeti şöyle tarif eder, şu anda veya gelecekte faydalı olduğunu anladığı şeye gönlün meyletmesi, gönlün yönelmesidir diye tarif eder. Gönlün temayülü olmadan kuru bir irade ile bir şey meydana getirmek mümkün değildir şeklindeki açıklaması da niyete, kalbin önemine dikkat çekmekte ve ayrıca irade ile niyet arasındaki bağı vurgulamaktadır. Çünkü mesuliyet, niyet ve buna bağlı olarak da işi irade olarak yapmaktır. Mesela Buhari ve Müslim'de geçen bir rivayette Peygamberimiz ameller ancak niyetlere göredir buyurmaktadır. Yine ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Kimin de hicreti kavuşacağı bir dünya veya nikah edeceği bir kadın ise onun hicreti de onadır buyurmaktadır. İşte burada da niyetin amellere ilişkisi ortaya konulmuş oluyor. Ameller niyetlerle değer kazanmakta ve şekillenmektedir. Çünkü amellerin direği niyettir. Ve bir amel hayırlı olması için de yine mutlaka niyete muhtaçtır. Aynı şekilde amellerin baki kalması, salih olması Allah'ın rızasına bağlanırken salih ameller de niyetin şart olduğu açıktır değerli dinleyenler. Muaz bin Cebel Allah ondan razı olsun salih amelde ilim, niyet, sabır ve ihlasın bulunması gerektiği kanaatinde olduğu rivayet edilir. Bu rivayette zikredilen hususlar birbirlerine bağlı kavramlardır. Tabi ilim önce gelir, zira ilim asıldır, amel ise ilme tabidir ve ilmin dalı ve meyvesidir, ürünüdür. Daha sonra da sabır gelmektedir ki bu da bir meşakkat, güçlük, belalara karşı tahammül, dayanma gücüdür. İşte bunların sonucunda ihlas ortaya çıkmaktadır. Niyetin önemi şu misalde daha belirgin bir şekilde verilebilir. Mesela bir kimse öğle vaktinde tam güneşin karşısında alnını secdeye koysa ve yaptığı bu secdeyle Allah'a ibadeti kastetse bu hareket İslam'ın uygun gördüğü bir davranış olur. Fakat bu secdesi ile güneşe tapmayı, ibadet etmeyi kastederse kişi bu sefer de küfür etmiş olur. İşte bu örnek bize amellerin niyetlere göredir prensibinden hareketle niyet gerçeğini en güzel şekilde bize anlatmaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslim'de ve İbn-i Mace'de geçen bir rivayette Allah sizin ceset ve suretlerinize değil kalplerinize ve amellerinize bakar. Hadisi de ayrıca bu niyet gerçeğini gayet açıkça ortaya koymuştur. Amellere değer kazandıran niyettir. Bir amelin salih olup olmaması da niyete bağlıdır. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh amellerin afdal olanı, faziletli olanı Allah'ın farzlarını yerine getirmek, haramlarından kaçınmak ve Allah katında sadık niyetli olmaktır şeklindeki ifadesinde de görüldüğü gibi niyet esastır, temeldir. Bununla birlikte ilim ve amelde niyette gözetilen unsurlardır. Ayrıca saadete ilim ve amelle erişilebileceği de bir gerçektir. Çünkü hayır, saadet, mutluluk, kemal, salah, faydalı ilim ve salih amelle mümkün olabilmektedir. Bunlar da niyeti destekleyen unsurlardır. Amellerin bir de önemi vardır değerli dinleyenler. Kasas suresi 67. ayeti. Ameller iyi, salih ve kötü olmak üzere iki ayrılır dedik. Salih amelin zıttı olarak kötü amel Kur'an'da zikredilir. Müminlerin kurtuluşlarının iman ve salih amelle birlikte olacağı Kur'an'da ısrarla tekrar tekrar ifade edilir. Bununla birlikte namaz kılıp kendilerine rızık olarak verilenlerden infak ettikleri, hem kendi peygamberlerine ve hem de diğer peygamberlere ve getirdiklerine inandıkları, oruç tuttukları, Allah anıldığı zaman yüreklerini ürperip Allah'ın ayetleri okunduğunda da imanlarını arttığı, kısaca namazlarında huşu içerisinde olmaktan, boş şeylerden yüz çevirmekten tutun da ırzlarını korumaya, sözlerinde durmaya varıncaya kadar bütün ahlaki özelliklere sahip oldukları belirtilmektedir. Bu özelliklere sahip müminlerin ise Firdevs cennetlerine varis olacakları zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Buna karşılık kötü amel işleyenlerin cehennemlik oldukları da belirtilir. Böylece inanç açısından iki zıt kutupta olan insanlardan hangisinin daha rahat olacağı, ruh enginliği kazanacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira salih amel kişiyi Rabbine yaklaştırır. Bununla birlikte insan salih amellerle önce kendisini düzeltir, sonra başkalarının düzeltilmesine çalışır. Kişinin kendini düzeltmesi asıldır, temeldir. Başkasının düzeltilmesine çalışılması ise ikinci derecededir. Başkasının ıslahı, düzeltilmesi salah nisabının yani düzeltme o bir zekatıdır. Kendisi salih olmayan başkasını nasıl ıslah edebilir, düzeltebilir? Ağaç doğrulmadan gölge nasıl doğrulabilir, doğru olabilir? Dengeli bir hayat sürebilmek için insan ruhu sadece nazari hakikatlerle beslenemez, bilmeye ve inanmaya olan ihtiyacından başka, ister şahsi davranışlarında, isterse Allah ve insanlarla olan ilişkilerinde olsun, insan hareketlerini devamlı bir şekilde düzenleyecek ameli kurallara muhtaçtır. Bu ameli kurallar çeşitli şekilleriyle Kur'an-ı Kerim'de gösterilmektedir. Sadece nazari hakikatlerle beslenemez. Bilmeye ve inanmaya olan ihtiyacından başka, ister şahsi davranışlarında, isterse Allah veya insanlarla olan ilişkilerinde olsun, insan hareketlerini sürekli bir şekilde düzenleyecek ameli kurallara muhtaçtır. Bu ameli kurallar çeşitli şekillerle Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar gösterilir. Mesela sıkıntı anında Allah'a yapılacak bir yalvarış, bir dua ve bu duanın da Allah tarafından kabul edileceğini bilmek insanı son derece rahatlatabilir ki bu da bir salih ameldir. Aslında insanda iki kuvvet bulunmaktadır. Bunlar nazari ve ameli kuvvetler olup nazari kuvvetlerin kemali, en olgunluk noktası insanın hakkı tanımasıyla, ameli kuvvenin kemali olgunluğu ise onun sadece hayırları işlemekle gerçekleştirebileceğini kaydedilmektedir. İnsanda bulunan bu kuvveler onun hem maddi ve hem de manevi yönüne işaret etmektedir. Böylece insandan neşet eden, çıkan fiillerin bilinçli olduğu, dolayısıyla ayetlerde geçen iman edenler kaydıyla insanın Allah'ı bilmesindeki nazarı kuvvesine, salih ameller kaydı ile de onun Allah'a kulluk, ibadet etme konusundaki ameli gücünün kemaline bir işaret edilmektedir. Şu halde biz insanın dinen sorumlu sayılabilecek davranışlarının salih ameli olduğu genel hükmüne buradan varabiliriz. İslamiyet'in en önemli, çok önemli olan ameli yönü Kur'an-ı Kerim'de esaslı ve açık bir şekilde kurtuluş ve ebedi saadete ermenin kaçınılmaz bir şartı olarak zikredilir. Hatta bu ameli yönün Kur'an'da açıkça geçmediği hallerde imanla ilgili olarak daha önce belirtilen esaslar uyarınca sade mümin tabiriyle bile zımnen ifade edilmiş olduğunu görmek zor değildir. Çünkü salih amel Allah'ın bir lütfudur ve nimetine şükreden kullarını buna başarılı kılar. Salih amelin önemini İmam Şafii'nin dünyayı büyük bir denize, salih amelleri de bu denizde seyreden gemiye benzetmesinden anlamamız mümkündür. Aynı şekilde yine İmam-ı Gazali'nin "Ameller kalp hastalığının ilacıdırlar. Kalp hastalığı çoğu zaman hissedilmez. Aynası olmayan bir adamın yüzündeki alaca hastalığı gibidir. Zira o bu hastalığını hissetmez. Ona söylense bunu doğrulamaz" şeklindeki açıklaması ve benzetmesi de salih amelin önemini ifade etmektedir. Salih amelin önemi insanı mutluluğa kavuşturmasıyla da anlaşılabilir değerli dinleyenler. İnsanın mutluluğu, Razi'nin ifadesine göre ya ruhidir, ya bedeni, yahut da harici şeylerde olmaktadır. Ruhi olanı en mükemmeli, bedeni olanı ortası, harici olanı ise en düşüğüdür. Ruhi mutluluk, kalbin taat ve hizmetle meşgul olmasıyla, harici mutluluk ise aile fertlerinin mutluluğuyla olmaktadır. Aslında Kur'an-ı Kerim'de ahlaki terimler genellikle tasviridir. İyinin ne olduğunu müminlerin, kötünün ne olduğunu da kafirlerin, münafıkların ve şeytanın tasvirlerinden çıkarabiliriz Kur'an-ı Kerim'den. Mesela Kur'an'daki felah, necat ve hidayet gibi saadetle ilgili terimler çok kere müminlerin vasıfları olarak zikredilmiştir. Amellerin önemi insanları mutlu ve mutsuz etmesi, başka bir ifadeyle saadete ya da şekavete, bedbahlığa götürmesiyle bilinebilir. Burada da salih amelin kişiyi mutlu ettiği, kötü amelin de bedbah ettiği, onu karamsarlığa sürüklediği açıktır. Nitekim insan olarak biz birçok tecrübe etmiyor muyuz? Yani birisine bir iyilikte yaptığımız zaman, birisine bir yardımda bulunduğumuz zaman ya da gecenin bir vaktinde bütün diğer varlıklar uyuyorken bir kalkıp da Allah'a karşı bir namaz kılıp bir Kur'an okuduğumuz zaman içimize bir inşirah, kalbimizde bir ferahlama olmuyor mu? Ya da bunun zıttında bazen ayağımız sürçüp de bazen bir günah işlediğimiz zaman o günahın ağırlığıyla sıkılmıyor muyuz, bunalmıyor muyuz, hemen tövbeye gitmiyor muyuz? İşte bu kişisel tecrübelerimizde hep bunu gösteriyor ki salih amel insanı mutlu ediyor, uçuruyor, Allah'a yaklaştırıyor. Kötü ameller, günahlar ise insanı boğuyor, daraltıyor, karartıyor. Onun için elimizden geldiği kadar sürekli Kur'an'ın salih amel olarak tanımladığı işleri, fiilleri yapmaya gayret etmeliyiz. Bunda işte Kur'an bize açıklıyor. Bir Müslüman olarak her gün hayatımıza başlamadan önce Kur'an'dan birkaç sayfamızı okusak, onun manasına da baksak, Allah o gün o sayfada bizden ne gibi salih ameller işliyor, onları öğrensek, akşama kadar onları yapmaya gayret etsek, normal işimizin dışında olarak böyle bir virdimiz, zikrimiz, yöreğimiz olsa değerli dinleyiciler. Evet, salih amelin tanımı. Salih amelin çok çeşitli tarifleri yapılmıştır. Bu tariflerden bazıları da genel tarifler olmakla birlikte tahsisli diyebileceğimiz tarifler üzerinde de durulmuştur. Mesela İbn Abbas, salih ameli genel anlamda farzlardır. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır şeklinde tarif ederken Hazreti Ali Efendimiz de vaktinde tadili erkanına riayet ederek kılınan namazdır şeklinde tanımlamıştır. Bunlar tahsisli tanımlandır. Katete salih ameli imana dahil olan şeyler ve hayır diye işlemektir. Tanımlar. Müfessirler daha ziyade genel tarifler üzerinde durmuşlardır. Salih amelin Allah ve Resulünü tasdik etmek, emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden, yasakladıklarından kaçınmak, Allah'a itaat etmek ve yasakladıklarından kaçmak şeklinde tanımlar yapıldığı gibi, üzerine sevap terettüp eden tüm doğru ameller, Allah'ın rızası istenilen şey, akıl, kitap ve sünnetteki delillerle yapılan her doğru iş, Allah'ın emrettiği taatleri işlemek şeklinde tanımlarda yapılmıştır. Mesela Ahmet Hamdi Akseki şöyle tarif etmiştir. Salih amele gelince o da aklı selimin yani sağduyunun insan fıtratı ve tabiatını reddetmediği bir takım hayırlı amellerdir ki insanın kendisine, ailesine, toplumuna ve bütün insanlara faydalı ve onların menfaatine olan şeylerle bağdaşan iyi ve güzel işlerle davranışlardır şeklinde tarif etmiştir. Merhum müfessirimiz Elmalı ise salihat, salihanın çoğuludur. Salih aslında iyi, faydalı, aklen ve naklen mustakim yani dost doğru, hayırlı manasına bir sıfattır. Kalbi, bedeni ve mani olmak üzere üç kısmı vardır diye salihatı tarif ettikten sonra salih ameli de şöyle tanımlar. Ameli salihe gelince bu da Allah'a ve ahirete imanın gereğine göre Allah'ın indirdiği ve gönderdiği deliller, hükümler ve haberlerle, ihlasla, samimiyetle, iyi niyetle, güzel niyetle Allah'ın razı olacağı güzel ameller yapmaktır diye tarif etmiştir. Salih ameli biz şöyle tarif edebiliriz. İmanın gereklerini gerektiği şekilde yapmak, güzel ameli güzel bir niyetle, güzel bir şekilde yapmaktır. Tabi güzelin tanımını da yine güzel olması kaydıyla. Görüldüğü gibi değerli dinleyenler, salih amelin dar manada tarifleri yapılmasına karşılık oldukça geniş tanımları da yapılmıştır. Yapılan bütün tariflerden zahiren veya zımnen imanın şart koşulduğu görülmektedir. Yani iman olmayan bir amel hiçbir zaman salih amel olarak kabul edilmemektedir. İster salih amelin sadece farzlardır diye, isterse namaz oruç gibi tahsisli tarifi yapılsın, iman etmek şarttır Ve zaten bu amellerin de iman olmadan yapılması düşünülemez. Yapılan bu tarifler içinde Elmanlı'nın yaptığı tarifin efradına, cami, ağyarına mani bir tanım olduğunu söyleyebiliriz. Yani öyle bir tarif yapmıştır ki hem yaptığı tarifi tarif etmiştir hem de diğer tariflerden ayrımını, farklılığını ortaya koymuştur diyebiliriz. Zira bu tarifte Allah'a ve ahirete iman şart koşulduğu gibi bu imanın gerektirdiği şekilde hareket edilmesi de tarifte vurgulanmaktadır. Bununla birlikte değerli dinleyenler, salih amelde bulunması gereken ihlas ve niyet de belirtilmektedir. Demek ki önce iman olacak salih amelden önce, sonra ihlas ve niyet olacak. Bütün bunların yanında Allah'ın razı olacağı kaydı da ayrıca dikkat çekmektedir. Şu halde bir amelin salih olabilmesi için iman ve bunun gerektirdiği şekilde hareket etmenin esas olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü iman salih amelin düşünce planında olmasını sağlayacaktır ki salih amel de bu esastır. Yani Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi salih amel olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Allah da nelerden razı olacağı, hangi amelleri salih olduğunu Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimizin sözlerinde, birçok örneklerde bunlar belirmiştir. Yani bilinmeyen meçhul şeyler değildir bunlar. Yeter ki Kur'an'a ve sahih sünnete, hadislere yönelelim. Orada birçok salih amellerin bize anlatıldığını göreceğiz değerli dinleyenler. Bakara suresi 25. ayet. Kur'an-ı Kerim'de salih amel ifadesi üzerine biraz duralım. Evet, iman eden ve salih amelleri işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetle müjdele diyor Rabbimiz. Yine Yunus suresi 9. ayeti, iman eden ve salih amelleri işleyenlere gelince, imanlarından dolayı Rableri onları altlarından ırmaklar akan nimet cennetlerine iletir. Kur'an'da iman eden ve salih amel işleyenler ifadesi tam 58 defa geçer değerli dinleyenler. Kur'an'da salih amel kavramını çeşitli kalıplarla geçer, 3 yerde de emir sigası olarak geçer. Mesela, kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin, Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak etmesin. Kehf suresi 110. Yine Mü'minun suresi 51. Salih ameller işleyin şeklinde emirler vardır. Kur'an'da daha ziyade iman eden ve salih amel işleyenler şeklindeki ifadelerde geçen salih veya salihat sözcükleri mutlak olarak zikredilir. Bundan dolayı sıla-i rahim, Allah yolunda infak etmek, fert ve topluma faydalı olacak her türlü hayır, iyilik, adalet, takva gibi ister bedeni, isterse kalbi davranışlar olsun, aklımıza gelebilecek bütün iyi ve güzel davranışlar salih amel olarak sıralanmaktadır. Bununla birlikte salih amel işleyenler ifadesi sadece namaz ve zekat gibi dinin erkanından, rükünlerinden olan amellere ait olmayıp usule, furu'a, farz, nafile, ibadet, muamelat, yani Allah'ın rızasına uygun salaha, düzeltmeye, iyiliğe hizmet eden, hayra yarayan bütün faydalı amelleri kapsam alanına içerisine almaktadır. Sınırlı yani kayıtlı olarak geçmesi ise Kur'an'da salih amelden söz eden ayetlerden bazıları da takyit edilmiştir. Yani sınırlandırılmıştır. Nitekim Bakara suresi 82 ve 83. ayetlerinde böyle bir durumun olduğuna işaret eden İzzetsu şöyle demektedir. Allah'ın İsrailler ile ahdi olarak verilen bu ayet salihatın özlü bir tanımı gibi ele alınabilir. Çünkü söz konusu ayet şu 5 unsuru sıralamaktadır. Nedir o? Allah'tan başkasına kulluk etmemek, anne baba ve yakın akrabaya, yetim ve miskinlerle ihtiyaç sahiplerine karşı iyilik, yani sıcak, kanlı ve lütufkar olmak, onlara yardım ve ihsanda bulunmak, herkesle güzel konuşmak, namazı kılmak, zekatı ödemek. Kur'an-ı Kerim'de salih ve salihat kelimelerinin geçtiği ayetlerden bazılarında salih amel ifadesinden hemen sonra salih amellerin ne olduğunu açıklandığını görürüz değerli dinleyenler. Böylece mutlak olarak zikredilen salih veya salihat lafzı hemen peşinden gelen cümlelerle takyit edilmiş, yani sınırlandırılmış olmaktadır. Nitekim Bakara suresi 277. ayetinde durum böyledir. İman edip salih amelleri işleyenler, namazı kılan, zekatı verenlere gelince onlara Rableri katında mükafat vardır. İşte bu ayette zikredilen namaz, zekat birer salih amel olup bunların salih amellere dahil olduklarında hiçbir ihtilaf yoktur. Ayette özellikle namaz ve zekatın anılması ise bu iki ibadetin fazilet ve önemine dikkat çekmek içindir. Bu duruma işaret eden müfessirlerimiz, bu ibadetlerde namazın bedenle yapılanların en büyüğü, zekatın ise mal ile yapılanların en üstünü olduğunu beyan etmektedirler. Salih lafzının takyid edildiğini şu ayette de görüyoruz. Tevbe suresi 120. Allah yolunda susuzluğa, açlığa uğramaları, kafirleri kızdıracak bir yeri işgal etmeleri ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki mutlaka bunlarla kendilerine salih bir amel yazılmış olmasın. Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez, boşa çıkarmaz. Salih amel kavramının ayetlerde bazen emir sigası, bazen mutlak, bazen de mukayyet sınırlı olarak gelmesinin şüphesiz pek çok sebepleri vardır. Emir sigası ile gelmesi mükelleflerin mutlaka salih amel yapması gerektiğine işaret olabilir. Nitekim mükelleflerin yerine getirmek mecburiyetinde oldukları salih amelleri de bunlara örnek gösterebiliriz. Salih amelin mukayyet olarak zikredildiği yerler var, ayetler var. O ayetlerde zikredilen salih amellerin belli başlarına işaret ettiği gibi bunların da önemli oldukları vurgulanmaktadır. Nihayet mutlak olarak gelmesi ise mükelleflerin salih amellerin sadece ayetlerde zikredilenlerden ibaret olduğu fikrine kapılmamalarına işaret etmekte ve İslam inancına bağlı olarak insanlığın hayrına yapılacak her türlü güzel, iyi davranışlarında salih amellerden sayılacağına delalet etmektedir. Çünkü salih ameller sadece ayetlerde zikredilen namaz, oruç, hac, anne ve babaya güzel davranma vesaire gibi hareketlerden ibaret olmayıp, bunlarla sınırlandırılmış olmayıp, bunların dışındaki iyi davranışlar da hep salih amellerdendir. Yani Allah'ın kullarına, Allah'ın yaratıklarına yapılan iyilikler, onların hayatını kolaylaştırmak, onların bir eziyetini, bir ızdırabını hafifletmek, mesela bir kuş evleri yapmak böyle bir yere, ne bileyim bir ayağı kopmuş bir hayvanı götürüp bir veterinerde yapmak, yani sınırlandırılamaz değerli dinleyenler. Hep Allah'ın rızasına uygun olduğu sürece Allah'ın yaratıklarına hep hizmet etmek, onlara ikram etmek niyetiyle hepsi bunlar salih amellerin içine girer. Ayetlerin emir sigası mutlak ve mukayyet şeklinde gelişleri, mükelleflerin bir an bile olsa güzel davranışlarından uzak kalmamalarını temin içindir. Kehf suresi 46. ayetin, mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ama baki kalacak salih ameller, sevap olarak da amel olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır. O halde aklımızı çalıştırmalıyız, daha hayırlı olanlara yönelmeliyiz. Sebe suresi 37, ne mallarınız ne de evlatlarınız size huzurumuzda bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Onlara yaptıklarının fazlasıyla kat kat mükafat vardır ve onlar orada güven içindedirler. Bu ayetlerden anlaşıldığına göre iman ve buna bağlı olarak yapılacak salih ameller baki kalacak olan amellerdir. Bu amellerde akla gelebilecek her türlü hayır, bir, maruf, ihsan gibi hususlardır. Kur'an-ı Kerim'de gerek takva, sabır gibi kalbi, gerek namaz gibi bedeni, gerekse zekat gibi mali her türlü davranış birer salih ameller cümlesindendir. İman ve salih amel ilişkisine de biraz girersek değerli dinleyenlerim, ayetlerde iman ile salih amel genellikle beraberce zikredilmekte. Bu şekilde ayetler oldukça fazladır dedik. Hatta İzzüssü'nün tespitine göre iman ve salih kelimeleri birbirlerine var olacak en kuvvetli semantik bağ ve bağ ile bağlı olup neredeyse ayrılması imkansız bir şekilde birbirleriyle girift haldedirler. Hani geçenlerde bir yapışık ikiz kardeş vardı, ikiz bayan. Bunları ayırdılar ve hayatları sona erdi. Yani iman ve salih amel birbirinden ayrılamaz. Ayrıldığı zaman işte böyle uygun olmayan sonuçlar çıkıyor. Çünkü Allah bunlar birleştirmiş. Allah'ın birleştirdiğini biz ayırırsak uygun olmaz değerli dinleyenler. Allah iman ve salih amelini birleştirmiş. O halde biz de hep birlikte götürmeye gayret edeceğiz. Genellikle ayetlerde iman eden ve salih amel işleyenler şeklinde geçen iman ve salih amel lafızları bazı ayetlerde kim iman ederek salih amel işlerse veya erkek ve kadınlardan her kim iman ederek salih amellerden işlerse şeklindeki şartlı geçmektedir. Şartlı ifade biraz farklı olarak şu ayetlerde de geçtiğini görürüz. Kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 75. Yine Kehf suresi 110. Rabbine kavuşmayı uman kimse salih amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın. Maide suresi 69. Bakara 62. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder, salih amel işlerse elbette onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Olay bu kadar basit gibi görünüyor değerli dinleyenler. Yani Allah Rabbimiz kolaylaştırmış. Ne yapacaksınız? Bir, şirksiz bir iman. İki, gücünüz yettiği kadar salih amellere devam edeceksiniz. İşte böylece ömrümüzü tamamladığımız zaman o bir tarafta inşallah bir korku görmeyecek böyle müminler, üzülmeyecekler de. Allah'ın sözü böyle. İman olmadan salih amelin kişiyi kurtaracağını söylemek çok son derece yanlıştır. Zira amelin imansız kabul edilemeyeceği açıktır. Bunun yanında salih amelin mutlaka dayanması gereken köklü bir dayanağa temeli olması gerekir ki bu da imandır. Ayette iman etmiş olarak ifadesinin yer alması gösteriyor ki iman olmadan salih amelin bir faydası olmamaktadır. Hatta bir amelin salih olabilmesi için imana bağlı olarak yapılması şarttır. İmanın hem dünyevi hem de uhrevi boyutta olduğu düşünülünce bu fiilin salih amel olabilmesi için her şeyden önce imana dayanması gerektiği daha açık kavranılır. İmandan kaynaklanmayan bir amelin kabul edilmemesi kadar tabii ve mantıki bir şey olamaz. Malum, bilinir, bir gaye ve muayyen bir düşünceden doğan salih bir amel ancak Allah'a iman sayesinde zuhur imkanı bulabilir. Başka ifadeyle amel imandan akan bir nurdur. Amel imandan akan bir nurdur. Zaten ayetlerde imanın salih amelden önce gelmesinde salih amelin de imandan fışkırdığına işaretler vardır. Zira iman sahibini hayra, iyiliğe, güzelliğe ulaştırır, şerden korur, muhafaza eder. Salih amel imanla itibar ve değer kazanır. Kur'an-ı Kerim'de 70 ayette iman ile salih amel birlikte zikredilmektedir. İman ile salih amel arasındaki kuvvetli bir semantik bağ mevcut olup birbirlerinden ayrılması imkansızdır dedik. Gölge nasıl simayı takip ederse aynı şekilde salih amel de imanı takip etmektedir. Nerede iman varsa orada salih amel de olmalıdır. Öyle ki birinci ikinci ile veya ikinci birinci ile tarif edilse doğru kabul edilebilir. Çünkü iman ıslahın en faziletlisidir. Amellerin en üstünü ise salih olanıdır. İman ve salih amel ifadelerinin beraberce zikredildiği ayetlerde insanın ebedi kurtuluşa ermesi genelde iman ve salih ameli birlikte yapmasına bağlanmaktadır. Salih amel olmadan yalnız kuru bir imanın kişiyi ebedi saadete kavuşturacağı pek mümkün görülmemektedir. Amel imanı ayakta tutacak bir rükün olarak imana dahil değildir. Dolayısıyla amelin yokluğu ile kişinin dünyada kafir oluşuna veya imandan çıkışına, ahirette ise devamlı azap olacağına ve cehennemde ebedi kalacağına hükmedilebilsin. Yine amel, imanın ayrılmaz bir parçası olarak imanın dışında da değildir. Dolayısıyla amelin yokluğu ile kişi bu dünyada kınanmayı hak etmeyeceğine, ahirette ise ikab ve azabı gerektirmeyeceğine hükmedebilsin. Dolayısıyla hükmedemez. O halde salih amel ile iman arasındaki önemli bir bağ vardır. Çünkü Allah kendisine kavuşmanın salih amel işlemede ve yapılacak ibadette hiç kimseyi kendisine ortak koşmamada olduğunu bildirmektedir. Yine kötülüklerin kefareti ve kişinin en güzel şekilde mükafatlandırılması, ödüllendirilmesi iman ve salih amelleri işlemeye bağlanmıştır. Salih amel imanın bir ürünüdür, semerestir. Salih amel işleyenin ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkmayacağı, yaptıklarına karşılık kat kat fazlasıyla mükafat verileceği, cennetlerin ona vaat edilmiş olması gibi daha pek çok hususlar ayetlerde belirtilmiştir. Bütün bu ve benzeri ayetler iman ile salih amel arasındaki kuvvetli kopmaz bir ilişkinin varlığını bize göstermektedir. Aslında iman lafzı müşterek bir lafızdır. Gazali bu konuda şunları söyler. İman lafzı üç mane arasında müşterektir, ortaktır. Zira iman kelimesinden bazen yakini delillere dayanan tasdik, bazen herhangi bir şüphe bulunmamak şartıyla taklit elde edilen inanç kastedildiği gibi, bazen de bu isim tasdikin bir gereği olarak kendisiyle beraber amelinde bulunduğu bir inanca verilir diyor. Görüldüğü gibi aslında iman lafzının içerisinde amel de bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki iman denilince akla amel de gelmelidir. İnsan amele devam etmesi sebebiyle kendi inancına karşı bir yakınlık duyar ve bununla da huzur ve güveni artar. Bundan dolayı kendi inancına uygun olarak uzun zaman amel işlemeyen bir kimsenin bu inancını değiştirmek veya bu konuda kendisini şüpheye düşürmek isteyen bir kimsenin amele devamı uzun olmayanınkinden daha zor olur. İnsan inandığı gibi yaşamıyorsa yaşadığı gibi inanmaya başlar. İman ile salih amel arasındaki ilişkiyi İbn-i Tevmiye de daha net bir şekilde şöyle ortaya koymaktadır. İbn-i Tevmiye'ye göre salih amelin imanla ilişkisi ya da dudakla dilin ilişkisi gibi veya kalbin bedenle olan ilişkisi veyahut bir buğday tanesi bütünlüğü gibidir diyor. Zira konuşmak dudak ve dil ile olmaktadır. Kalpsiz bir beden düşünülemez. Aynı şekilde tanenin içi ve dışı vardır. Özellikle ayrı oldukları halde iki tane denilemez diyor. Salih amel imanı olgunlaştırma ve tamamlama özelliğine sahip olmasının yanında imanın bir ürünü, semeresi ve sıhhatidir de zaten amelsiz imanı olan kişinin zahir ve batın bütün uzuvlarını kaybedip yaşamaya çalışan bir insana benzetilmesi de iman ile salih amel arasındaki ilişkiyi daha belirgin bir hale getirmektedir. Mücerret bir iman ebedi bir cehennemden kurtuluş ifade etse bile derecelerin yükseltilmesini ifade etmez. Müminin yüksek derecelere ulaşması ancak iman ve salih amelle olur. Kim de onda salih ameller işlemiş bir mümin olarak gelirse işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 75 ayetinde zikredilen yüksek derecelere nail olmak, kavuşmak sadece imanla olmayıp bunun yanında salih amellere de bağlanmıştır değerli dinleyenler. Yine aynı şekilde iman eden ve salih amelleri işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlerle müjdere Bakara 25 anlamındaki ayette de müjde sadece imana olmayıp aynı zamanda salih amele bağlanmıştır. Allah cennetlere girmeyi iman edip salih amelleri işlemeye bağlayarak şöyle buyurmaktadır. İman eden ve salih amelleri işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Demek ki Nisa 57. Demek ki amelsiz iman nefsi tezkiye etmeye yetmeyeceği gibi vaat edilen mükafatlar da elde etmeye kafi gelmemektedir değerli dinleyenler. Şimdi tabii bu salih amel dedik bayağı uzun bir konu. Dersimizi burada birinci bölümünü bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra önümüzdeki dersi inşallah ihlasla salih amel ilişkisi ve diğer konularda salih amel konumuzu bitirelim inşallah. Hepinizi şirksiz bir imanda daim olmaya ve bol bol salih amel işlemeye davet eder. Allah'a emanet ederim değerli dinleyenler.